Ayrım 26.
Belli belirsiz, zorla soluk alınan bir sis, umutsuzca yararak kıyıdan kıyıya gidiyorlardı. Çatanalar uzun, boyalı direklerini kırıp köprülerin altından geçiyorlardı. Kasımpaşa tersanesinde gemiler kaburga kaburgaya yanaşmışlar, onlar da ta Haliç'in ortasına kadar gelmişlerdi. Bir demir pasa dünyasıydı Haliç'in burası. Suları demir pasa kızarıyor, çamurluyordu. Bu tepelerce yığılmış pasın, pas olmuş suyun üstünde gözleri kör eden, kaynak makinelerinden durmadan fışkıran mavi ışıklar, ustura keskin bir uçtan bir uca çakıp sönerek şehri ışıkları, vapurları, gürültüleri, yağmurları biçiyorlardı. Bütün bu yörelerin martıları, Azapkapı Camisi'nin, yandaki yöndeki evlerin, apartmanların, kiremitlerinin üstüne apak sıvanmışlar, kıpırtısız, orada atmakta olan tam ışıklarının içinde uyukluyorlardı. Az sonra, balık pazar iskelesine ilk giren tekneyle birlikte çığlık çığlığa uyanacaklar, kanat kanada Haliç'in, caminin, balıkçı teknelerinin üstünde uçuşacaklar, balıkçıların denize döktükleri balıkların ardınca şimşek gibi denize ineceklerdi. Çukurlarla, lağımlarla, çamurlarla, çürümüş meyve, atılmış çöplerle, naylonlarla, ayakkabı parçaları, leş kalıntılarıyla, sokaklarla, kanlı kemiklerle, vıcık vıcık ağılı havasıyla öldürücü İstanbul Haliç'in üstüne uyanıyordu. Yakında Haliç'in üstündeki reklamların ışıkları da sönecek. Haliç ağır sisi, ağır öğürtücü kokusu, fabrika dumanları, yanmış yağları, arada ışıldayan kaynak makinelerinin gün ışığına karışıp giden ışığıyla kendi içine kapanacaktı. Karaköy'de şehir hatları vapurları bacalarından duman kusacak, ortalık denizin üstü ağır dumanlarla örtülecekti. Zeynel ile Dursun Kemal kas kata uyanmışlar, anlamadan, ne olduğunu bilemeden birbirlerinin yüzlerine bakıyorlardı. Olup bitenler de kafalarında karma karıştı. Acıkmışlar, birbirlerine tutunmuşlar, ağır katran kokularının içinde, Haliç bataklığında. Ve birbirlerinin gözünü oyuyordu İstanbul. Öldürüyor, banka soyuyor, koşuyor, tıkanıyor, yağmur yağıyor, korkunç bir pas, lağım, çöp yığını üstünde, açgözlü martılar gibi çığlık çığlığa çöplere saldırarak kuduran, İstanbul'a saldıran açgözlü, umutsuz bir kalabalık. Bir yanda Haliç, lağım, yarı çıplak serseriler, kestaneci, işportacılar, yarı serseriler, küçük kaçakçılar, cinayetler, ırza geçmeler, lüks otomobiller, lüks mağazalar, kendilerini insanlıktan çıkarmış boyalı süslü kadınlar, küf kokan aydınlık 3 milyon liralık lüks arabalar, 60 bin lira aylığına oturulan daireler, 7 milyona satılan katlar, çiçekleri ta Japonya'dan getirtilmiş bahçeler, usta bahçıvanlar Japonya'da kurs görmüş, villalar, lüks yatlar, kumarhaneler, sigara, viski, elektronik makine kaçakçıları, su gibi kan akıtan, para harcayan, açlar, açlıktan kendi canlarına kıyanlar. 300 bin orospu, aç, homoseksüel, rüşvet almadan kimseye bir adım attırmayan polis, köşe başlarını randevu evlerini tutmuş, haraç alan, bir cinayet şebekesi gibi adam öldüren, katili bırakıp ölüyü suçlu yapan, gözü dönmüş, önüne geleni, kaçakçıyı, öldüreni değil, öldürüleni coplayan, kurşunlayan polis, hepsi birbirlerine girmiş, mücevherler, kürkler, açlıklar, kirler, lağımlar, karmakarış, gece kulüpleri, pazarlıklar, insan eti ticareti. Çürümüş, Haliç ta Bizans'tan beri insanı, açlığı, leşleri, fabrikaları, yağları çıplağıyla çürümüş, Beyoğlu, Galata tüccarları, Galata Kulesi, insan alım satımı, çil çil Osmanlı altınları çürümüş, her zaman yıkılıp bitinceye tükeninceye kadar bir orta çağ şehri, Beyoğlu'nda kumarhaneler, kumarhanelerde öldürülen, soyulanlar, çürüyenler. Çamur içindekiler, akın akın açtan gelenler, Zeytinburnu'nda avuç içi kadar suntalardan, tenekelerden, ambalaj sandıklarından yapılan evler, Gültepe'de, Fikirtepe'de biraz ışık, bir çeşmeden akan birazcık su. Kuştepe İstanbul'u çevirmiş bütün tepeler, delik deşik evler, ırza geçmeler, birbirlerini öldürmeler, kan, kıskançlık, çürümüş. Görkemli minarelerinde, kubbelerinde, çürük apartmanlarında, yüzsüz, iğrenç, ölçüsüz, karmakarış, evlerinde ne güzel ne iyiyse, insanca ne kalmışsa eskiden yıkılan, 3-5 ağacı da kesilen, çürüyen, yok olan bir çürümenin, leşleşmenin kokusu. Ağır kokular içinde ölen, yıkılan, hızla çürüyen bir eski şehir İstanbul. Yüreğine binlerce kurdun girdiği, kıvıl kıvıl, milyonlarca kurt. Suyu, toprağı, insanı çürüyen bir şehir. Taşları, demiri çürüyen bir çöplük yığını. Binlerce solucanın kıvılaştığı salgınlardan, hastalıklardan, vebalardan gitmeye hazırlanmış, kokuşmuş, parçalanıp bin parçaya ayrılmış, kokmuş, yalancı, kötü, adamlığını yitirmiş, kıvıl kıvıl eden bir çöplükte. Zeynel kalktı. Uzun uzun gerindi, torbalarını eline aldı, Dursun Kemal'e bakmadan bir atla işte güverteye çıktı. Yanaşmış öteki teknenin güvertesine atladı. Atladığı teknede bir kadın bir tenekede tahta parçaları yakıyordu. Odun kokusunu içine çekti, Halin önünden geçti, yeni camiye geldi, merdivenleri çıktı, caminin abdest musluklarından birisini açtı, gür bir su döküldü. Torbalarını hemen oraya taşın üstüne koydu, ellerini, yüzünü, saçlarını bir iyice yıkadı. Ayağa kalktı, gene gerindi. Sular yeni giyitini ıslattı. Sağına dönünce Dursun Kemal'i gördü. Onunla gene konuşmuyordu. Dursun Kemal de bol su akan musluğa eğildi. O da tıpkı Zeynel gibi ellerini, yüzünü, saçlarını yıkadı. O da doğrulunca sular giyitlerini ıslattı. Satıcılar soluk, uzamış yüzlü, giyitleri bedenlerinden kaçacaklarmış gibi bol giyitli, lastik ayakkabılı, topukları uzun, pençeleri kalın, apartman ayakkabılı, uzun, saçları omuzlarına dökülen, bulicin pantolonları içinde, kıçlarını tıpkı Amerikan zencileri gibi döndürerek yürüyen delikanlılar, yarı köylü, yarı şehirli kılıklı, kaba köylü bıyıklı adamlar, fistanlı kadınlar, fistanlarının altına renk renk pantolon giymiş kızlar, çocuklar, yavaş yavaş Eminönü alanını, yeni caminin arkasını, Mısır çarşısıyla yeni caminin arasındaki caddeyi, İş Bankası'nın önünü, Mahmutpaşa'ya çıkan caddeyi dolduruyorlardı. Gezginci bisiklet tekerleri üstüne oturtulmuş arabalarda tüterek giden, giderken de yöreye yanmış yağ kokusu fışkırtan, kokusuyla insanları acıktıran köfteciler, cömekanlarda böreklerini satan kirli önlüklü börekçiler, tahta yayıklarda çalkalayarak bağırarak ayranlarını satanlar, lahmacuncular yerlerini daha şimdiden almışlardı. Ucuz ayakkabı, pantolon, naylon kap, tabak, maşrapa, bidon, alüminyum kapkacak, cam işleri, sürahiler, gömlekler, eski ceketler, süpürgeler, atletler, donlar, kazaklar, yapma çiçek satıcıları, kafeslerde horozlar, tavuklar, sepetlerde yumurtalar, kavun karpuz arabaları, kamyonetlerde limon, portakal, maydanozlar, domatesler, kırmızı turplar, kilimler, halılar, kuzular, koyunlar. Akla ne gelirse dökülmüştü yerlere, arabalara, tezgahlara, kamyonetlere. Ortalık dolup taşıyordu. Kuşluğa doğru kalabalık caminin önündeki deniz keçisindeki alanı, arkasındaki Mısır çarşısı yönündeki caddeyi kapattı. Tezgahlar, arabalar, kamyonetler binbir ayak kalabalığın arasında kaldı. Satıcılar, arabaların, kamyonetlerin, tezgahların cami merdivenlerinin üstüne çıkmışlar. Ellerinde birer mikrofon, boğazlarını yırtarak mallarını satıyorlardı. Bağırıcılar daha çok kadınlar ve çocuklardı. Bir çocuk, ince boyunlu, gözleri dışarı fırlamış, geniş bir tezgahın ortasına çıkmış, 9 ile 10 yaş arası, boynunun damarları şişerek, hiç durmadan, ne dediği anlaşılmadan konuşuyor, babası da hepsi yeşil yün, orlon, naylon kazaklar satıyordu. Sarı saçlı bir kadın merdivenlerde kalçasını kıvırarak bir açık hava gazinosundaymış gibi türkü söylüyormuşçasına kocaman memelerini sallayarak yeni çıkmış bir çorabın reklamını yapıyor. Kalın sağ bacağına eteklerini ta yukarılara kadar açarak kilotlu çorapları giyip giyip çıkarıyordu. Bulucinli, kirli uzun saçlı, hepsinin de ayakkabıları, pantolonlarının paçaları çamur içinde delikanlılar da onun yöresini sıkı sıkıya üst üste sarmışlar, seyreliyorlardı. Hepsinin de uzamış yüzleri sapsarıydı. Bir yaşlı adam merdivenlerin en üst basamağında elindeki bir filenin içindeki ne olduğu anlaşılmayan kırmızı kağıtlara sarılmış bir şeyleri satar gibi yapıyor. Hiç durmadan bir uçtan bir uca gidip gelerek gel, gel arkadaş gel diyerek söyleniyordu. Alnı boncuk boncuk terlemişti. Bu insanların hepsinin de giyitleri dökülüyordu. Bedenleri çarpık çurpuk, yüzleri uzamış soluk, gözleri doymamış, hırslı, öfkeli, ölgün, bitkin, saçları kirli, elleri ölüydü. Yozlaşmış, bambaşka bir insan türü, kir çamur içinde birbirlerinin ayaklarına basarak, birbirlerine çarparak, diş gıcırdatarak, söverek, kıvıl kıvıl, üst üste alanı doldurmuşlar, gidip geliyor, bağırıyor, çağırıyor, pazarlık ediyorlardı. Yozlaşmış bir insan yığını buradan denize kadar çalkanıyordu ve denizin yüzünü boydan boya bir çöp yığını doldurmuş, kayıklar, şehir atları, vapurları bu çöp yığınını yara yara gidiyorlardı Marmara'ya, boğaz içine. Yılancılar, gözbağcılar, kılıç yuttucular, yalım kusanlar da yüksekçe bir yerden hünerlerini icra ediyorlardı. Tam Mısır çarşısı duvarının dibince de niyetçiler dizilmişlerdi. Güvercinler, tavşanlar, bir tane de Hindistan kargası kafeslerinden çıkıp önde sıralanmış niyet kağıtlarını gagalarına, dişlerine alıp önlerine hemen uzanan bir ele koyuyorlardı. El de kağıdı açıp niyetini okuyor, güler yüzle oradan uzaklaşıyordu. Zeynel şimdi kalabalığın ortasındaydı. Dursun Kemal de arkasında. Kendilerini kalabalığa kaptırmışlar. Kalabalıkla birlikte kalabalık nereye giderse gidip geliyorlardı. Kalabalık kendisini bir iş bankası önüne, bir Mahmut Paşa'ya, oradan Mısır Çarşısı'nın manavlarına, oradan da Galata Köprüsü'ne vuruyor. Az sonra da Yemiş iskelesini buluyordu. Zeynel ile Dursun Kemal her zaman da kalabalığın tam ortasında oluyorlardı. Yörelerindeki kalabalık azıcık çekilip seyrilecek olsa, onlar hemen en koyu kalabalığın ortasına, gözüne kendilerini atıyorlardı. Yörelerindeki kalabalık azıcık seyrilecek olsa, kendilerini çırılçıplak, güvensiz, kimsiz kimsesiz, terk edilmiş buluyorlar, çılgına dönüyor, telaştan, korkudan ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kalabalığın bu hayu huyu içinde nasılsa akıl ederek, bir börekçiden aldıkları kocaman birer parçayı ısırarak aç gözlü büyük lokmalarla yiyorlar, yanlarından geçen bir arabadaki soğuk meyve sularından durmadan içiyorlardı. Orada gün doğuda Ayasofya'nın üstünde bir kartal dönüyordu. Kanatlarını geniş geniş açmış, bulutlu gökte bir buluta girip bir çıkarak uçuyor, Boğaz Köprüsü'nün üstüne akıyor, Boğaz Köprüsü'nden de bir anda Kız Kulesi'ni, Fenerbahçe'yi, Ahır Kapı Feneri'ni buluyor, oradan da gene gelip Ayasofya minarelerinin arasında göğsünü kuzeyden esen yele vermiş süzülüyordu. Kırmızı kanatları ışığa batıp çıkarak, martılar Haliç'te balık pazarında yük boşaltan balıkçı gemilerinin üstünde, gemilerden denize durmadan balık dökülüyordu, bir hortumda döner gibi dönüyorlardı. Küçükçekmece pazarı da burası gibi, pazar kurulduğunda böyle bin bir ayaktı. Kartalcı niyetçi bir kapı kadar geniş, uzun tahta tezgahını gene yere yatırmış, yarıklara kırmızı, yeşil, sarı, mor, mavi katlanmış niyet kağıtlarını sokmuştu. Koca kartal dinç, kanatlarını gövdesine iyice yapıştırmış, bakır rengi tüylerinde menevişler, ipiltiler, geniş adımlarla, niyet kağıtlarına basarak, sert, kıvrık, bıçak gibi sivri pençeleriyle, gözlerinde sarı altın halkalar, kıvrık gagasıyla başı yukarıda gidip geliyordu. Arada da durup yöresine yırtıcı gözleriyle bağışlamaz, ustura gibi bakıyordu. Niyetçi bağırıyor, kartal üstüne, kartalın soyu sopu büyüsü geleceği bildiği üstüne efsanelerini, hikayelerini bir hoş büyüleyici bir sesle, kendinden geçmiş bir estrikliğin seline kapılmış, elleri ayakları burnu ağzı, saçları gözleri kaşı kirpiği burnu kulağı bütün gövdesiyle anlatıyordu. Bu kartal diyordu. Bu kartal anka kuşunun bin yılda bir yumurtladığı hem de kaftağında yumurtladığı yumurtadan çıkan bir yavrudur. Yıllardan bu yana binlerce milyonlarca insanın niyetini çekmiş, hiçbirisinde yanılmamış, herkesin geleceğini olduğu gibi gözlerinin önüne sermiştir. Haydi, niyet çekiliyor, geç kalan geceye kalır. Niyetçinin küçücük boyu konuştukça heybetleniyor, çarpık bacakları düzeliyor, küçük kıllı yüzü, çekik, üç köşe gözleri, çıkık, üstünde derin bir yara izi olan elmacık kemikleri, fırlak yanakları güzelleşiyordu. Niyetçinin boynu da kısacıktı. Başı iki omuzlar arasında yitip gidiyordu. Kartal kuyruk olmuş, yaşlı, genç erkeklere, kadınlara, kızlara, çocuklara durmadan korkunç kıvrık gagasını uzatıp yarıklardaki kağıtları çekiyordu. Güçlü boynunu uzatarak sarı, ak, mor halkalı gözlerini keskin, arada bir kalabalığın üstüne dikerek, gittikçe de hızlanarak, tahtanın üstünde çok eski zamanlardan kalma bir kartal oyunu oynar gibi, o köşeden bu köşeye, arada bir de geniş kanatlarını açıp gelerek gidip geliyordu. Gün kavuşuncaya, kartal yorulup kanatları düşüp tahtanın üstünde sürükleninceye, bazı bazı da tökezleyip niyet kağıtlarının üstüne çökünceye, çöküp kalkamayıncaya kadar bu oyun sürüp gidecekti. Niyet çektiren kalabalık da kıvançlı, mutlu, çektirdikleri niyet kağıdını dönüp dönüp okuyarak evlerinin yolunu tutuyorlar. İçlerinde sevinç, geleceklerine güven, yeni bir dünyaya ışığa kavuşmanın rahatlığı yataklarına giriyor. Kartala minnet duyarak tatlı düşlerinin bir gecelik içinde olsa cennetine giriyorlardı. Ve kartal niyetlerini okumuştu. Gelecekleri iyi olacak, yaşlılıkları kıvanç, mutluluk, güzellik, onur içinde geçecekti. Gün kavuşup da pazar yerinden el ayak çekilince çekik gözlü niyetçi hiç hali kalmamış, yorulmuş bitmiş kartalı, üstündeki niyet kağıtları çekilip bitmiş tahtadan alıp yere koyuyor, tahtayı yerden alıp sırtına yerleştiriyor, her iki yanından sarkan lastiklere kollarını geçiriyor, eğilip yerdeki uysal kartalını kucağına alıyor, bir elinde para torbası yola düşüyor, küçük çekmece köprüsünü geçip Londra asfaltına çıkıyor, asfaltın kıyısında küçücük çekik gözlerini kirpiştirerek ya sola İstanbul'a sapıyor ya sağa aşağı Avcılar'a doğru yürüyordu. Usuldan bir yağmur çiseliyordu. Gün daha kavuşmamış, pembe mor güneş gelmiş kocaman denizin bir kavak boyu üstüne oturmuştu. Olduğu gibi de denize yansıyordu. Bulutlar mosmor, kıyıları kabararak altın çizgisinde dönüyorlardı. Niyetçi kartalı kucağında Avcılar yoluna düştü. Zeynel kaç yaşındaydı hiç anımsamıyor. Kartala niyetçiye merak sarmıştı. Onların ardını hemen hemen hiç bırakmıyordu. Koca kartal onun için bir güvence, bir sığınca olmuştu. Uzaktan uzağa nereye giderse gitsin niyetçiyi izliyordu. Hele eline bir iki buçukluk geçirip kartala bir de niyet çektirince keyfine diyecek yoktu. Avcıların yokuşunu çıktılar. Çekmece gölü arkada kaldı. Küçük çekik gözlü adam kartalıyla yerden aşağıya kumsala indi. Kartalı kumsalın üstüne bıraktı. Sırtındaki tahtayı yara dayadı. Para torbasını tahtaya astı. Sağ omzuna asılı büyük torbayı oradan aldı. Büzgüsünü açtı. İçinden bir güvercin çıkardı. Zeynel, yarın başındaki ağacın altına oturmuş onu seyreliyordu. Güvercin aktı, ölüydü. Ayakta güvercini yoldu, kartal ayaklarına bir kedi gibi sürünerek onun ellerine kanatlarını çırparak bakıyordu, canlanmıştı. Niyetçi olduğu gibi yolunmuş güvercini çakılların üstüne attı. Kartal sevinçle kanadını azıcık kaldırıp yalpalayarak güvercine gitti. Bu sırada da yarın burnundan bir adam çıktı. Geniş adımlarla niyetçinin yanına kadar geldi. Niyetçi bu sıra yere oturmuş, topladığı çalı çırpıyla ateş yakıyordu. Adam yanına gelir gelmez niyetçi hemen ayağa fırladı. Gelen adamı Zeynel tanıdı. Bu İhsan abisiydi. İhsan abiyle niyetçi uzun uzun konuştular, tartıştılar, sövüştüler. Ne konuştuklarını Zeynel buradan, yarın başından duyamıyordu. Ancak kulağına kızgın homurtular, bağırmalar, sövmeye benzer sözler geliyordu. Sonra kavgaya tutuştular. Küçücük niyetçi koskocaman heybetli İhsan'la başa baş dövüşüyor. Dövüş uzadıkça daha çok dövüyordu İhsan'ı. İhsan 2-3 kere yere kalpaklandı, kalktı. Atik, devinekli niyetçi İhsan'ın yöresinde onu bir kere de vazı çıktığı kadar bağırttı. Taşlarla, yumruklarla ona vurarak dönüyordu. Kartal da kanatlarını açıp kapayarak onların yörelerinde seyirterek, oradan oraya sekerek uzaktan dövüşe katılıyordu. Zeynel orada büzülmüş kalmış, hiçbir şey düşünemiyor, korkudan dili tutulmuş, dişleri birbirine çarparak üşümüş, zangırdıyordu. Birden İhsan'ın elinde uzun bir bıçağın parladığını gördü. Bıçak şimşek gibi bir balkıdı, sonra da söndü. İhsan'ın sağ kolu inip inip kalktı. Niyetçi birkaç kere kendinden umulmayacak bir sesle bağırdı, sonra yere yığıldı. İhsan yerdeki niyetçinin üstüne eğilmiş onu daha durmadan bıçaklıyordu. Güneş de denizin üstüne inmiş yöresini, bulutları, denizi mosmor pembe boyamıştı. İhsan ayağa kalktığında sendeliyordu. Sallanarak gitti, tahtadaki para çantasını aldı. Oradan geldi, ölüyü ağzı yukarı yatırdı. Bütün ceplerini, koynunu, pantolonunu aradı. Bir şeyler bulup para torbasına koydu. Ayağa kalktı. Kartal orada öyle mahzun duruyordu ölünün ayak ucunda. İhsan kartala yaklaştı, ona bir tekme attı. Kartal uzun bir ses çıkardı. Kanadını çırparak denizin kıyısına kadar uçtu. Sonra da geldi, gene ölünün ayak ucunda durdu. Sonra ölünün yöresinde yürümeye başladı. Sonra da birden kanatlarını açıp göğe yükseldi. Birden de indi, ölünün üstünde geniş kanatlarını açmış kımıldatmadan dönmeye başladı. Sabahleyin alaşafakta niyetçinin ölüsünü kıyıda balıkçılar buldular. Kartal tepede kanatlarını germiş dönüp duruyordu. Zeynel yukarıda ağacın altında kas katı kesilmiş kenetlenmişti. Balıkçılar onu aldılar, Menekşe'ye götürdüler. Bir ambulans geldi, niyetçiyi aldı. Gülhane Parkı'nın yanındaki morga götürdü. Kartal da ambulansın üstünde uçarak o da morga kadar gitti. Zeynel çözüldüğünde bunu Menekşe'de herkes konuşuyordu. Ambulans gidiyor, Kartal bir kavak boyu yolun üstünden uçuyordu. Ölü morgun içine taşınırken Kartal da gelmiş kapının önündeki çınar ağacına konmuş beklemişti. Niyetçinin hiçbir kimsesi çıkmamıştı. Adamın ölüsü orada, bu sahnede uzun bir süre beklemiş, Kartal da gün akşama kadar durmadan morgun, Ayasofya'nın, Gülhane Parkı'nın, Topkapı Sarayı'nın üstünde dönüp durmuştu. Her gün birkaç kere yeni caminin güvercinlerine dalıyor, bir tanesini kapıp gidiyor, ardından bir saat kadar ortadan yitip, gene Ayasofya'nın üstünde gökte süzülerek dönüyor, günde bir iki kere de gelip o caddenin ortasındaki çınara konuyordu. Niyetçinin ölüsünü belediye gömmüş. Ölü morgdan gidince Kartal da birkaç gün ortadan gitmiş, sonra gene gelmiş Gülhane'ye, Ulu Çınar'a, Ayasofya'nın göklerine yerleşmişti. Zeynel düzeldikten sonra günlerce, aylarca Gülhane'ye gitti, Kartal'ı havada hiç göremedi. Belki gece uçuyordu oralarda. Zeynel Kartal'ın güvercinleri kaptığını da duymuştu. Yeni camiyi de günlerce bekledi. Bir gün olsun bir kartal gelip de bir güvercin götürmedi. Demek ki diye düşündü, kısmetini başka yerlerden çıkarıyor. Yalnız burada mı güvercin var? Güvercinlerin en büyükleri Rumeli Hisarı'nda. Her birisi ördek kadar. Belki de kartal arkadaşı ölünce ne yapsın fıkara? O bir kuş. Arkadaşını öldüreni öldüremez. Nereye gitmiş bulamaz ki. Ah bir kartalı eline geçirebilseydi Zeynel. İşte o zaman Zeynel niyetçiyi İhsan'ın öldürdüğünü kimseciklere de söyleyemedi. Martılar bir hortuma tutulmuşçasına Azapkapı Camisi'nin üstünde karmakarış uçuyorlar. Hep birlikte denize inip kalkıyorlardı. Kalabalık onları sıcacık bir yorgan gibi sarmıştı. Karınları toktu. Şimdi de köşedeki bir arabaya tepeleme hıyar doldurmuş bir satıcıdan birer kocaman hıyar alıp soymuşlar. Tuza batırıp yiyorlardı. Kalabalık durmadan artıyor, bağıra bağıra pazarlıklar çoğalıyordu. İstanbul'un bütün halkı, Kazlı Çeşme'nin, Zeytinburnu'nun, Taşlı Tarla'nın tüm gece konduları buraya akıp gelmişlerdi. Kalabalık büyüdükçe Zeynel'in güveni artıyor, içini bir sevinç dolduruyordu. Sebil'in köşesindeki gazeteciye göze ilişince bütün sevinci kaçtı. O bol renkli haber gazetesini aldı, alınca tüyleri diken diken oldu. Kalabalığı yararak yeni caminin merdivenlerine koştu, en üst basamağa geçti oturdu. Dursun Kemal'i başucuna dikilmiş görünce sen git şuraya otur diye ona merdivenin öbür ucunu gösterdi. Para torbalarını yanına koydu, gazeteyi açtı, elleri titriyordu. Gözünü hiç gazeteden ayıramıyor, baktıkça bakıyordu. Renkli haber gazetesi Zühre Paşalı'nın çırılçıplak bir karyolaya serilmiş yatmış resmini bir uçtan bir uca koymuştu. Kadının her bir yeri, iri memeleri, göbek kılları, koltuk altı kılları gözüküyordu. Akçarşaflar kadının göbeğinin yarısı, yüzünün yarısı kana batmıştı. Zühre Paşalı'ydı bu ve büyük güzel gözleri açık kalmıştı. Zeynel karyolayı, işlemeli çarşafı, fır dolayı pembe yaban gülleriyle donatılmış yastığı iyice anımsamıştı. Resmin altına da gene bir boydan bir boya Hunhar, cani gangster Zeynel Çelik'in son cinayeti diye kıpkırmızı parmak kadar harflerle yazılmıştı. Ondan biraz küçük harflerle de bu sefer mavi polis alarma geçti, Zeynel Çelik için vur emri verildi diye yazılmıştı. Vur emrini okuyunca Zeynel'in yüzündeki bütün kan çekildi. Artık daha fazla okuyamazdı. Gazete elinden düştü, aşağı kadar kaydı, kalabalığın ayaklarının altına ulaştı. Dursun Kemal hemen koştu, o gazeteyi alırken Zeynel kendine geldi, sert bağırdı. Bırak, alma o gazeteyi. Dursun Kemal hemen elindeki gazeteyi bıraktı. Zeynel günahtır diye düşündü. Anasını böyle çırılçıplak görmesin. Birden yöresindeki her şey boşaldı. Kendisini yalnız çırılçıplak, burada insanların gözleri önünde üryan buldu. Hemen oradan merdivenlerden kalabalığın ortasına balıklama fırladı. Sıcak, yumuşak, güvenli bir giyit gibi kalabalığı sırtına giydi.